Herkese merhabalar. Kulak ulemasının toplandığı güvenli limandan gözle görünen ve görünmeyen her türlü beladan azade tarihin derin sularına demir almak üzeresiniz. Ben kaptan rehberiniz Hilmi Çalış. İlginç bir hikayeyle sizlere misafir olacağım bu hafta. Bu podcast'i dinlediğiniz cihazın sesini biraz daha açın ve anlatılacakların tadını çıkartmaya bakın. Vaktiniz varsa oturalım bir kahve içelim. Kahveyi içerken hal hatırı soralım. Dostları yad edelim, çocukları everelim, memleketteki halleri diyelim. Efkarlanıp iç geçirelim, coşup sevinelim. Hatta sabaha kadar fikir tartışalım. Karagöz, meddah, saz semaisi meşkedelim, yemeğimizi sindirelim, dersimizi ezber edelim. Zikredelim tekkelerde, ağları yamayalım teknelerde. Yapacak iş çok, söylenecek söz de, maksat muhabbet, kahve zaten bahane. Bence hemen bir yerlerden kahve bulup içmeye başlayın veya bırakın kendinizi hikayenin akışına. Belli bir zaman sonra ne de olsa içinizde kahve içmek için bir istek uyanacak kendiliğinden. Ben bile bu yayına hazırlanırken ne kadar kahve içtiğimi hesaplayamadım. Kendine çeken gizemli, sıcak ve dost kahvenin hikayesine başlayacağız. Bu program serisinde ve dünya etrafında keşfe çıkacağız. Nokta nokta, coğrafya coğrafya, kahvenin kılavuzluğunda bu sefer dünyayı dolaşacağız. Şunun şurasında 500 yıl gibi bir tarihi olan kahveden başka hiçbir ürünün çekirdeği insanı derinden etkilememiştir. Bırakın etkilemeyi, kendine ait bir kültür bile yaratamamış. Zamanında fındıki dediğimiz renk onun sayesinde kahverengi olmuş. Sabah taamı ise kahveden önce yenilen yemek mealinde kahvaltıya dönüşmüş. Kavgalar edilmiş, yasaklar getirilmiş bu kara içeceğe engel olsun diye, isyanlara vesile olmuş, yokluğu derinden yaralamış ve insanı yaratıcısına daha da yakınlaştırmış. Velhasıl dünyada kahve kadar biraz önce söylediğim gibi hiçbir meyvenin çekirdeği kendine has bir kültür doğmasına neden olmamış. İnsanlar tarafından fark edildiği, tarihten itibaren geri dönüşü olmayan bir şekilde toplumları şekillendirmiş. Çok söz söylenmiş, şiirler yazılmış bu kara gölge için. Gelin ilk önce kara kıta Afrika topraklarına gideceğiz. Ok yaydan ilk önce orada çıkıyor çünkü. Küçük bir açıklamayla da başlayalım. Zengin bir içerikle devam edeceğim. Yani sadece kahvenin tarihini değil, aynı zamanda kimyasını, fiziğini, psikolojisini, sosyolojisini anlatacağız. Ama önce işin bir teknik kısmına değinelim. Kahve dediğimiz aslında bir ağacın meyvesi. O meyvenin hatta içindeki çekirdekler. Oldukça kolay üreyebilen bu ağacın bulunduğu bölge sanki dünya etrafında şeritle çizilmiş gibi oğlak ve yengeç dönencilerinin arasında. Bu yüzden her ne kadar biz günümüzde Türk kahvesi desek de, kendimize ait bir kahve kültürü oluşturmuş olsak da, ülkemizde maalesef bu ürün yetişmiyor. Ve yetiştiği bölgenin deniz seviyesinden yüksekliği, toprağının zenginliği, volkanik oluşumlar vesaire, bütün bunlar çok etkiliyor kahvenin tadını ve kalitesini. Dünyada kabul edilmiş olan iki tane farklı kahve çekirdeği var. Bunlardan bir tanesi Arabica, haliyle daha çok doğu topraklarında yetişen kahve türü. Bir de Robusta denilen, kafein derecesi biraz daha yüksek kahve var. Ama tabii bu kafein derecesinin yüksek olması onu biraz daha acı yapıyor. Hatta içindeki asit de bir miktar fazla. Bu ağaçlar dediğim gibi oldukça kolay bir şekilde eşeysiz üredikleri için kendiliğinden topraktan bitebiliyorlar. İlk 3 yılda çok çekirdek vermiyor bu ağaçlar, ama çekirdek vermeye başladıktan sonra da ölene kadar da durmadan üretime devam ediyor. En verimli dönemi 8 ila 10. yaşları kahve ağacının. 25'ten sonra da yavaş yavaş ölmeye başlıyor kahve ağaçları. Ve kahve ağaçları 10 metreye 15 metreye kadar çıkan uzunluklara sahip olsa da, kolay bir şekilde kahvelerin toplanması için sık sık budanarak 3 metreden fazla daha uzun hale getirmiyor. Tabi bunlar toplandıktan sonra çekirdekler yıkanıyor kabuklarından kolay ayrılsın diye, daha sonra kabuklarından ayrıldıktan sonra kurutuluyor, kavruluyor vesaire. Bütün bu süreç içerisinde yaşanan kimyasal değişimlerle bugün çok farklı türde ve tatlarda kahveye ulaşabiliyoruz. İşte bu küçük teknik açıklamadan sonra biraz da kahvenin cemaiz leveline, yani bilinen tarihin daha da eski tarihlerine şöyle bir dönüp bakalım. Kahvenin yolculuğu ile ilgili ne kadar makale okursanız okuyun, karşınıza çıkacak ilk isim bir keçi çobanı olan Kaldi'dir. Ölçülemeyen ve kestirilemeyen zamanların birinde, ki biraz önce söylediğim gibi cemaiz level derler ona, bir manastırın keçilerini bakmakla yükümlü olan Kaldi, o vakitler Habeşistan denilen Etiyopya'da doğmuş büyümüş. Rivayet o ki Kaldi belli bir süredir otlattığı keçilerin bir ağacın meyvelerini yedikten sonra daha canlı olduklarını fark eder. Bunları toplayıp yemeye çalışsa da beceremez, zira bunlar oldukça acıdır. Daha sonra durumu keçilerini bakmakla yükümlü olduğu manastırın keşişlerini anlatır. Onlar arasında bir tartışma çıkmış olacak ki Kaldi'nin getirdiği bu meyveleri böyle bir şeyin olmayacağını söyleyip ateşe atmışlar. Lakin ateşte kavrulan bu meyvenin çekirdekleri günümüzde oldukça aşina olduğumuz o baş döndürücü kokusuyla yayılmaya başlayınca durumun daha farklı bir hal aldığını anlayıp bu kavrulmuş çekirdekleri toplayıp kaynatmaya başlamışlar. Elde ettikleri bu içeceğin tadından etkilenen keşişler de keçiler gibi daha da canlanmışlar ve bu içecekle beraber geceleri uyumadan ibadet edebileceklerini fark etmişler. Onlar ermiş muradına, biz çıkalım kerevetine deyip masalı burada bitirelim o zaman, çünkü bu maalesef bir anlatı, elimizde bunu destekleyecek bir kaynak yok. Buna rağmen Habeşistanlı insanların kahve çekirdeklerini un gibi öğütüp ekmek yapmakta kullandıklarını gayet iyi biliyoruz. Onlar her ne kadar içmeseler de kahvenin ne olduğunu biliyor ve günlük kullanımda yemek için tüketiyorlardı. Zaten kahve içilmeden önce daha çok yenmiş bir meyve. Özellikle çöl sıcaklarının insanlara yolculukta büyük eziyet çektirdiği uzun kervan yolculuklarına katılan yolcular için tercih edilen seyahat zamanı sıklıkla gecelerdi. Geceleri seyahat sırasında uyuyakalmadan atların, develerin ve eşeklerin üstlerinden düşmemek adına macun kıvamına getirilmiş kahveyi tüketiyorlardı. Kanaatimce bu oldukça bilinen bir şeydi bu dönemde. Bu besin herkes tarafından da tüketiliyordu erken dönemlerde. Bu arada kahvenin ortaya çıkmasıyla beraber de onunla ilgili bakış açıları konusunda da bölünmeler yaşanmış. Bir kısım insan manastır keşişleri gibi müptelası olurken bir kısım da olabildiğince muhalif durmuşlar. Biraz önce anlattığım Kaldi hikayesi ihtimal ki onu sevenlerin ortaya attıkları bir öyküdür. Ya sevmeyenler? Onların da kendilerine bir keşif öyküsü yaratmışlıkları var elbette. Bu tayfaya göre geçmiş zamanlarda Yemen illerinde düşük ahlaklı bir kadın yaşarmış. İlk gençlik yıllarından son nefesini verene kadar fuhuşa batmış bu kadın öldüğünde Müslüman ahali ölüyü yıkamaz. Mezarlığına da gömmek istemez. Hristiyanların mezarlığına atar. Hristiyanlar da düşük ahlaklı bu kadının cesedini mezarlıklarına reva görmeyip çıkarıp atarlar. Bunun üzerine bir şey ortada kalmış cesedi müritleri vasıtasıyla yıkatıp kendi tekkesinin bahçesine gömdürür. Bir zaman sonra kadının tam cinsel organının üzerinden bir ağaç peyda olur. Bizim şeyh de bu ağacın meyvelerini de toplayıp kavurur ve kaynattığı suya atıp elde ettiği içeceğin müptelası olur. Yine bu rivayete göre bu yüzden kahve çekirdeği kadının cinsel organına benzer. Şeyh içeceğin adını da kadının meslek belirlediği kahpelikten yola çıkarak kahve diye koyar. Bu kahve kadınlarda bulunan çekiciliği al beniyi taşıdığı içindir ki kahve içenler tiryaki olurlar. Elçiye zeval olmaz, hemen bunu anlattın diye bana lince başlamayın. Ben sadece kahveyi seven olduğu gibi onu sevmeyenlerin de bakış açısını yansıtmaya çalışıyorum. Peki ya kahve Habeşistan'da bu rivayetin geçtiği Yemen'e nasıl gelmiş? Gelin bir de ona bakalım. Bu konuda rivayet tonla. İşin içinde Hazreti Süleyman bile var ama genel kabul görmüş anlatıya göre işin arkasında yine bir derviş var. Ali bin Ömer Eşşazili adındaki derviş bağlı olduğu mürşidi Hasan Ali bin Abdullah'ın cenazesindeyken namazı kılınan Hasan Ali'nin ruhu sadece Ali bin Ömer Şazeli'ye görünecek şekilde ortaya çıkıp elinde top şeklinde ahşap muhafaza tutarken bunu ona verir. Bu tohumlarla Yemen'e gitmesini ve oraya ekmesini tembih eder bu tohumları. Mürşidinin verdiği bu akılla beraber Yemen'in daha sonra Moka türü kahvesiyle ünlenecek Moha kentine gidip tohumu eker. Bu kentte çevresini geliştirip birçok derviş yardımıyla hastalara, elde ettiği meyvenin suyu ile beraber şifa dağıtan Şazeli bu kentin emiri olan Süleyman'ın kızını da tedavi eder. Fakat bu muayene sırasında genç kıza ahlaka aykırı şeyler yaptığı dedikodusu çıkınca kentten sürülür. Yanındaki dervişlerle kahve çekirdeği yiyip suyundan içerek çölde yaşarken Şazeli Muha'yı bu sırada bir salgın vurur. Halk bu durumdan oranın emiri Süleyman'ı suçlarlar. Şazeli'yi kovarak belayı o çekmiştir. Zira üstlerine koskoca çölde Şazeli bulunur, nasıl olduğunu hiç sormayın. Rivayetten bahsediyoruz ve kente getirilir ve yine kahve vasıtasıyla halkı sağlığına kavuşturur. Bundan sonra da herhalde Emir Süleyman kızını onunla evlendirmişler. Şazeli ile ilgili anlatılanlar çok benimsenir zaten İslam dünyasında. Günümüzde Cezayir'de kahvehanelere Şazeli adı verilirken Osmanlı zamanında kahvehanelerin kapısında şu sözler asılıymış efendim. Her seherde besmele ile açılır dükkanımız, Hazreti Şazeli pirimiz, üstadımız. Zaman içinden gelen hikayelere kulak kabartmaya devam edelim. 10. asra geldiğimizde kahve ile ilgili ilk kayıtlara rastlarız. İbn Sina'nın hocası ve Yunan-Roma kaynaklarını Arapçaya çevirerek bir sentez yaratan Errazi, El-Havi ismini verdiği eserinde kahve çekirdeklerinden bahseder. Kahve çekirdeklerinden bun şeklinde bahseden El-Razi çekirdeklerin sindirime iyi geldiğini yazar. İbn-i Sina ise uzuvlara kuvvet verir, cildi temizler, vücudun güzel kokmasını sağlar diye ekler. Yani bu dönemlerde kahve şifa için tüketilirken ihtimal ki daha çok yenilerek tüketiliyordu. Bununla beraber Osmanlı yazarlarının kullandığı tabirle esmer Yemen güzeli olan kahve bahsedilen coğrafyada daha çok dervişlerin halvet dedikleri inziva süresinde onların dinç ve tok kalmalarını sağlamak amacıyla tekkelerde tüketiliyordu. Tahminimce 1400'lü yıllarda ona olan ilgi gittikçe artarken kahvede bu ilgiyle beraber yavaş yavaş farklı diyarlara yol almaya başlıyordu artık. Kahveyle beraber yola çıkmaya başlamadan önce şu ismine de bir değinelim biraz. Görünümü gibi gizemli bir ada sahip olan bu içecek için batılı dil bilimciler Habeşistan'ın yani Etiyopya'nın günümüzde de var olan Kafa bölgesinde ilk defa bulunduğu için bu adı aldığını ortaya atarlar. Fakat bu biraz şüphelidir ve pek bir kaynağa dayanmaz. Bahsedilen bölgede kahveye daha çok çekirdeklerinden yola çıkarak bun denilir ki bu batı dillerindeki bin kelimesinin de kökenini teşkil eder. Arap kaynaklarda içilen her şeye verilen ŞRP harflerinin oluşturduğu kökten yola çıkarak başlarda şarap şeklinde anılsa da kahve bu haram olan içecekleri andırdığı için zamanla terk edilir. Bu noktada ya İbrani kökenli kara koyu anlamı taşıyan keheh kelimesinin Arapçaya çevrilmesiyle ya da tokluk hissi verdiği için yine Arapça iştahı olmamak anlamına gelen kahiya kelimesinden türediği kabul görülmüş. İleride değineceğim bir hikaye daha var ki o da Allah'ın isimlerinden biri olan El-Kavi ile direkt ilgilidir. Efsanelere konu olan icadından sonra kısa zamanda çok sayıda insanı kendine müptela eden bu kara içecek başta dediğimiz gibi sufilerin arasına yayılır. Bu sufilerin Yemen'den haç görevi için Mekke ve Medine'ye giderken yanlarında bulundurduğu içecek çekirdekler elbette yeni tanışılan kişilerle beraber tüketilmiştir ve onların vasıtasıyla da İslam coğrafyasında yavaş yavaş yol almıştır. Büyük bir ilgiye mazhar olan kahvenin Yemen sonrasındaki ilk durağı haliyle kutsal topraklar olur. 1490 yılında Mekke'de kahvehane adıyla ilk ticari işletmenin açılmış olduğunu seyyahlardan öğreniriz. Fazla zaman geçmeden ileriki yıllarda vazgeçilmez olacak olan yasaklar da başlar. 1511 yılında Memlük Devleti'nin elinde olan Mekke'nin valisi Hayırbay, insanların bu mekanlarda toplanarak vakit öldürmelerinden rahatsız olduğu için ulemadan fetva ile beraber tüm kahve çekirdeklerini imha ettirmiş ve bu mekanı kapattırmıştır. Hemen bir sene sonra ise yeni vali Kutlubay, görev yeri olan Mekke'ye geldiğinde kentin ileri gelenlerinin olduğu bir sofrada kendine verilen kahveyi içip dinin ileri gelenlerinin bu içeceği verdiği için Allah'a dua etmelerini istemiştir. Kahve ile ilgili bu çelişkili ve çatışmalı haller ileride de karşımıza çıkacak. Biz yolumuza devam edelim. Memlük hakimiyetindeki Kahire'deyiz artık. Burada Yemen'den gelen Sufi öğrenciler tarafından tüketilen kahve ile ilgili bir de ritüel vardır. Günümüzde de varlığını devam ettiren El-Eser Medresesi civarındaki tekkelerinde belli zamanlarda bir araya gelen Sufiler ratip denilen özel bir duayı okuyarak kahve içerlermiş. Bu ratip denilen zikirde 116 defa Ya Kavi yani Allah'ın isimlerinden biri olan Ya Kavi'yi zikrederlermiş. Çünkü hem kahve hem de Esma-ül Hüsna'dan Allah'ın sahip olduğu sonsuz gücü ifade eden El-Kavi, Ebced yani Arapçadaki sessiz harflerin rakamsal değeriyle 116'dır. Bu yüzden 116 defa Allah'ı zikreden dervişler kahveyi de onurlandırarak ibadetlerine devam ederlermiş. Yine büyük bir ihtimal ki kahve buralardan başka Arap Yarımadası'ndaki birçok yerde de bu dönemde bilinmeye başlamıştır. Tarikat mensupları din adamı değillerdi. Farklı toplumsal gruplardan geliyorlardı ve çoğunluğu esnaftı. Bu oluşumların dışa kapalı olmaması daha fazla insanın buralara gelmesine ve kahveyle daha fazla haşır neşir olmalarına yol açarken zamanla bu tarikat üyeleri evlerinden tekkelerden çıkarak geniş kesimlere ulaşmaya başlarlar. Ne de olsa zikre yardımcı olup kuvvet veriyorsa kahve gün içindeki o dinçliklerini de sağlayabilirlerdi. 1517'de bu coğrafyada ilerleyen Yavuz Sultan Selim'in bu içecekten haberi olup olmadığını bilmiyoruz. Bununla beraber diyebiliriz ki Mısır'ın alınmasıyla kahve artık Osmanlı kimliğine kavuşmuştur. Bir Memlük tebaası iken fetihle beraber Osmanlı hizmetine girerek Mısır, Habeş ve Yemen valiliği yapmış olan Özdemir Paşa'nın kahveyi Kanuni Sultan Süleyman'a sunduğu genelde kabul edilir. Hatta bunu destekleyecek olan şeylerden bir tanesi de Kanuni Sultan Süleyman'ın doktoru Bedrettin Kuysuni'nin 1522'de sultana, yani Kanuni Sultan Süleyman'a tahttaki ikinci yılındayken henüz kahvenin sıhhat bakımından bir mahsuru olmadığını bir raporla sunmasını teyit olarak sunabiliriz. Konu hakkındaki eldeki kaynaklarda İstanbul'da Halveti tarikatının bu içeceği hali hazırda bilip zikir öncesi tükettiğinde okuruz. Hatta kısa zamanda sarayda 40 kişilik bir kahveci teşkilatı istihdam edilmiş. İşe alınmasıyla beraber kullanacağı cezvesinden fincanına kadar tüm aletler kendisine zimmetlenen kahveci başı bunlardan birinin zarar görmesi halinde cebinden ödemek zorunda kalır. Tabi saraydaki şeylerin oldukça değerli madenler ve ince hassas porselenlerden yapıldığını düşünürsek biraz da maaşı da yüksektir diye tahmin ediyorum günümüzdeki şartlarda. Belli bir süre sonra artık saraydan ve tekkelerden kahve yavaş yavaş başını çıkartmaya başlamış ve halkın arasına inmiştir. Osmanlı şairleri mühim olaylarla ilgili yazdıkları şiirlerin son dizelerine biraz önce de bahsettiğim o Ebced Esabi ile beraber olayın geçtiği tarihi de yazarlar. Mesela bakın şöyle bir kaynak var. Kahve mahalli eğlence yazılmış bir şiirin son satırı bu. Eğer ki bu satırın sessiz harflerini toplarsanız karşınıza 959 yılı çıkıyor. Yani Hicri takvim Osmanlı'nın kullandığı, karşılığı da 1551 yılına denk geliyor efendim. Elimizde her ne kadar bu beyit olsa da Osmanlı tarihçileri farklı tarihler telaffuz ederler. Katip Çelebi 1543 yılını işaret edip Şeyhülislam meşhur Suud, Ebu Suud Efendi'nin verdiği fetvayla Tophane Limanı'na yaklaşan kahve yüklü gemilerin batırıldığına değinir. Tarihçi Pecevi ve Gelibolulu Mustafa Ali'nin ittifakla bildirdiklerine göre İstanbul'da ilk kahvehane 1554 yılında açılmıştır. Hatta Pecevi'nin oldukça hoş bir şekilde ifade ettiği satırlarla devam edelim. Halepli Hakem adında bir herif ve Şanlı Şems adında bir zarif İstanbul'a gelerek Tahtakale'de büyük bir dükkan kiralayıp kahve satmaya ve kahve işletmeye başlamışlar efendim. Önceleri tekkelerde, sarayda ve belki de hacca gidip gelmiş İstanbulluların evinde bir parça bilinen kahvenin kamuya mal olması Hakem ve Şems sayesinde olduktan sonra bendeni çiğneyip yıkan bir sel gibi müdavimlerini, müptelalarını ve tiryakilerini arttırdıkça arttırır. Burada sohbete küçük bir virgül koyalım çünkü oldukça uzun soluklu bir araştırma oldu ve sizi arka arkaya bilgi bombardımanına tutmak istemiyorum. Amacımız burada hoş sohbet ederek güzel hikayeleri sizle paylaşmak. Bu bölümü burada bitirelim. 2 gün sonra yeni bölümde sizlerle beraber olacağım. Amacımız bu güzel hikayeleri parça parça kahvenin yanında bir bahane olsun diye sizlerle paylaşmak. O zaman burada küçük bir virgül koyalım yolculuğumuza. Önümüzdeki programda kahvenin Osmanlı topraklarında nasıl algılandığını, onunla ilgili yazılmış olumlu ve olumsuz şiirleri Osmanlı topraklarından dünyaya nasıl yayıldığını ve dünyada ne tepki gördüğünü anlatacağım. O zaman şimdilik küçük bir ara verelim. Bir sonraki bölümde görüşünceye kadar esen kalın.